Şekerden.
Dolayısıyla adımız da uyumlu
için. Hazırlayarak özel yemek.
Hayatın sesleri. Merhaba sevgili dinleyenlerimiz, birlikteliğimiz başladı. Hayatın Sesleri'ne hoş geldiniz diyoruz bizler. Feray Uzgül, Şenay Vaz, Meltem Avşar ve yayınımızı sizlere ulaştıran sevgili Recep Özlem ve ben Nilgün Doruk. 15.55'e dek bugün de siz sevgili dinleyenlerimizle birlikte olmak istiyoruz. Evet, 0090-312-463-3419 ve 463-3421 numaralı telefonlarımızı arayabilirsiniz program boyunca. Elektronik posta yoluyla da ulaşabileceğinizi biliyorsunuz. hayatinsesleri@trt.net.tr sevgili dinleyenlerimiz. Sosyal medya üzerinden de bizlerle iletişime geçebilirsiniz. Facebook'tan, Twitter'dan ve Instagram'dan da Hayatın Sesleri olarak aradığınızda bizlere ulaşmanız mümkün dedikten sonra şimdi gelin Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM ortak yayınındaki birlikteliğimizin ilk müziğine kulak verin.
Hep yalnızlık var sonunda.
Türkiye'de saatlerimiz 15.09'u gösteriyor sevgili dinleyenlerimiz. Başkent'ten devam ediyor Hayatın Sesleri. Ve hemen stüdyo konuğumuzla sizleri tanıştıralım istiyoruz. Gazi Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi El Sanatları Bölümü Öğretim Üyesi, Yardımcı Doçent Doktor Sayın Lale Özder bizlerle birlikte. Merhabalar efendim, hoş geldiniz.
Merhaba, hoş bulduk efendim.
Evet, bugün Türk kültüründeki şapka ve başlıklardan konuşacağız. Çünkü Anadolu'nun her yöresini gezerek araştırdınız, örnekler topladınız. Sonra bu çalışmalardan bir kitap oluşturdunuz. Sonrasında evet, bir müzeye katkılarda bulundunuz. Şimdi evet, tarihten günümüze bu şapka ve başlıkların hikayesini sizden dinlemek istiyoruz efendim.
Evet. Ben 1972-73 yıllarında Kız Meslek Lisesi öğrencisi olduğum yıllarda şapka teknikleri dersleriyle başladım. Yaklaşık 45 yıllık bir zaman gibi hala bu konuda çalışıyorum. Kız Teknik Yüksek Öğretmen Okulu gibi bir okul mezunuyum. 78-79 yılları mezun oldum. Bugün hala özelliğini koruması gereken bir okuldu bana göre. 1982 yılında Gazi Üniversitesi'ne bağlandık. Mesleki Eğitim Fakültesi olarak devam ettik. Şu anda Sanat ve Tasarım Fakültesi olarak eğitim vermekteyiz. Şapka teknikleri ve şapkanın tarihçesi derslerini yürütüyorum. Turistik biblo, kitre bebek, bez bebek örnekleri çalışıyoruz. Türkiye'nin buna da ihtiyacı olduğunu düşünerek turistik alanda. Geleneksel el sanatlarımız ile ilgili araştırmalar yapıyoruz. Yüksek lisans ve doktora programlarımız devam ediyor. Şapkanın evet, tarihçesi olarak ben bir çalışma yapmıştım. Doktora tezimdi. Hunlar, Uygurlar, Moğollar, Anadolu, Selçuklu, Osmanlı dönemi Cumhuriyet dönemine kadar yaptığım bir araştırma. Tez konumdu. Daha sonra Kültür Bakanlığı tarafından kitap olarak basıldı. Çünkü o alanda ülkemizin çalışmalarının eksik olduğu, hala eksik olduğunu düşünüyorum ve daha
ne
geniş
açıdan eksik olduğunu düşünüyorsunuz.
O kadar zengin ki kültürümüz Anadolu'da. Geleneksel kadın baş süsleri. Bir ile gittiğinizde o ilden birkaç çeşit baş bulabiliyorsunuz. Bunlardan birisi çok yakın olduğum son zamanlarda Kastamonu'nun Azdava ilçesi. Kastamonu'ya 23 Ağustos'ta, her 23 Ağustos'ta gidiyoruz.
Şapka devriminin yapıldığı yer tabii.
Atatürk'ün gittiği, şapkayı tanıttığı, giyim kuşamın daha düzgün hale gelmesi için çaba gösterdiği tarih. Orada bir hafta şapka bayramı yapıyoruz. Her yıl düzenliyor valilik. Biz de ona katkıda bulunuyoruz.
Ne yapılıyor şapka bayramında örneğin? O eski şapkalar mı tanıtılıyor? Nasıl bir etkinlik?
Şöyle yapıyorlar. Orada her 23 Ağustos'ta bir haftalık etkinlik başlıyor. O etkinlik içerisinde çeşitli ilçelerin yaptığı bazı çalışmalar var. Gidip mesela biz bir sergi hazırlıyoruz Şapka Müzesi için, Şapka Müzesi'nin gelişmesi için. Götürdüğümüz sergiyi de sonra onlara bağışlıyoruz. Bu 2009 yılında başladı benim çalışmam. Dönemin valisi, nurlar içinde yatsın, erken kaybettik Mustafa Kara'yı. Burada bir Ankara günlerinde beni bulmuşlar. Bir katalog çalışmamız vardı. O çalışmadan ismimi bularak beni görmek istediklerini haber aldım. Gittim yanlarına, Mustafa Kara'yla tanıştım. Bana bize yardımcı olur musunuz sözü üzerine ben...
Ne açıdan yardım istedi?
3 adet şapka ile müze kurduk dediler.
Şapkaları yok.
Evet, evet, şapkaları yok. 3 adet şapka ile müze kurmuşlar. Bu müzeyi geliştirmek istiyoruz. Bize yardımcı olur musunuz dediler. O sözden sonra Kastamonu'daki müze benim müzemmiş gibi her yıl gidiyorum.
Peki siz Anadolu'ya çıkmış mıydınız bu çalışma için?
Bu çalışma için daha önce ben Anadolu'ya çıktım. İç Anadolu bölgesini gezdim.
Evet. İç Anadolu... Sonradan şapkaları sonra... toplamak için yeniden mi çıktınız?
Hayır, ben çıkmadım sonra. Hı-hı. Her yere haber saldık.
Oradan müze... geldi şapkalar
tabii, müze
size.
Müze kuruldu. Bu müzeyle ilgili... kime haber salsak, evet, hocalarımız, arkadaşlarımız, uzaktan tanıyanlar hala daha bağış
şapka gönderiyorlar. Ne
hala
güzel.
Bağış
Peki ne
geliyor.
Kadar şapka toplandı? Müzede şu
anda
ne kadar şapka var?
Şu anda 1000'e yakın şapkamız oldu.
Oo,
şu anda.
Çok güzel.
Hala daha bağışlar devam ediyor. Ve o şapkalar tabii ki saklaması zor olduğu için.
Elbette. Peki nasıl saklanmış günümüze kadar gelebilmiş?
Saklanamamış aslında.
Öyle mi?
Evet. Biraz
bozulmuş.
Şapkalar
deform
o zamanlarda
olmuşlar.
Şapka kutuları var.
Evet.
Şapka kutularında taşınıyor şapkalar. Çok şık kutular var. Hala bir orada birkaç örneğimiz de var.
Hı hı.
Onları saklayamadıkları için katlanmış, basılmış olarak geldi elimize birçoğu. Onların onarımlarını yapıyorum, hı hı, ben. Düzeltiyorum, onarıyorum, kolalanması
neler
gereken.
Neler hissediyorsunuz o şapkaları elinize aldığınızda?
Tarifi mümkün değil onun. Tarif,
evet,
edemiyorum. Her bir şapka elimden geçtikçe, böyle onları gidip müzede gördükçe tarifi mümkün olmayan,
evet,
bir mutluluk bu benim için.
Evet.
Ve her 23 Ağustos'ta ben oradayım artık. Bu 23 Ağustos'ta ne yapabiliriz diye plan yapmaya başlıyoruz. Hı-hı. Birisi bittiğinde diğeri için planlamaya
başlıyoruz. Artık sizin müzeniz
başlıyoruz.
Gibi olmuş
öyle
orası
oldu.
Zaten.
Daha sonra biz orada iki müze daha kurduk.
Onlar?
Onlar Dantel Müzesi birisi. Çok yakın zamanda kaybettiğim arkadaşım, Tomris arkadaşım. İngiltere'ye gittiğimizde oradaki müzeleri gezerken... İşte bak bizim dantelimiz, işte annemizin danteli, birbirimize böyle konuşurken dedim ki bir gün biz de kurarız. Şapka Müzesi'ni kurduktan sonra Mustafa Kara valimizi dedim ki ben valimizi arayacağım, Dantel Müzesi'ni söyleyeceğim. Hadi ara dedi. Aradık. Hemen kuralım dedi, hı hı, valimiz. Nur içinde yatsın.
Allah
hemen topladık. Hazırladık, dantellerimizi götürdük. Dantel Müzesi'nin açılışını yaptık. Sonra valimize dedim ki ben elimde bebeklerim var. Annemin de yaptığı bez bebekler vardı. Hmm. Annem Samsun'da yaşamış. Ben de orada doğdum, büyüdüm. Elinde bez bebekler vardı, yöresel bez bebekler. Onları müzelik olduğunu hep söylüyordum anneme. Annemi bir yıl olmuştu kaybettiğim. Onu da valimize teklif ettim. Hemen kuralım dediler. Bir de bebek müzesi kurduk.
Sayın
orada.
Vali her şeyi açıktı yani.
Açıktı,
evet.
Hemen. Aslında orada daha sonra kurmayı hedeflediğimiz iki müze daha vardı. Ama şu anda yer problemi olduğu için onları kuramadık. Onlar şu anda bekliyor elimizde.
Belki başka
belki
illerde kurulabilir.
Olabilir.
Peki
İnşallah.
Az önce dediniz ki Avrupa'daki müzeleri gezdim, Dantel Müzesi kurabiliriz dedim,
evet,
dediniz.
Evet.
Peki Avrupa'da gezdiğiniz müzelerle Türkiye'yi karşılaştırdığınızda neler söylemek istersiniz?
Aslında
bizde müze anlayışı nedir? Müzelerin önemi yurt dışıyla karşılaştırıldığında ne gibi
müzelerin
şeyler görebiliyoruz?
Müzelerin önemi aslında şöyle, savaştan çıkar çıkmaz bizde de başlamış. Etnografya Müzesi'nin, Resim Heykel Müzesi'nin yapılması, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bu müzeleri hızlıca yaptırmak istemesi, zengin kültürümüzün gelecek kişilere, gelecek misafirlere tanıtılması için çok büyük bir telaş içinde olmuş Atatürk. Hı hı. Ve en uzun oturduğu Çankaya'daki müze köşkte de yabancı konukları karşılamak için oraya Topkapı Sarayı'ndan bir paravan getirtirmiş. Yani şunu istemiş, ben o kadar zengin bir kültürüm var ki gelen misafirler benim o zengin kültürümü görsünler.
Görsünler.
Benim evet. kim olduğumu anlasınlar diye bir heyecan içinde
evet.
olmuş.
Peki
hep.
O zengin kültür içerisinde şapkalara geri dönersek
evet.
bizim neyle başlamış? Av kültürü ve göçmenliğin neticesinde mi doğmuş? Deri şapkalarla Orta Asya'dan mı başlayarak günümüze ta Cumhuriyet'e kadar gelmiş?
İlk şapka Hunlar'da başlıyor. Hı-hı. Hunlardaki kurganlarda çıkıyor. Hem deri şapkalar var, hem altın başlıklar var, hem de keçe şapkalar var.
Evet.
Kurganlardan çıkan. Petersburg'daki Hermitage Müzesi'ne o resimlerde gördüğüm şapkalara gidip kendim gördüğümde inanılmaz heyecanlandım. Onları görmek, başından ayrılmak istemedim o şeylerin, cam mekanların. Çünkü resimlerinde gördüm, kitaplarda yazdım, makalelere yazdım. Kendisini görmüş olmak orada inanılmaz bir şeydi. Tekrar gidip görmek istiyorum. Ve oradaki müzeleri kıskanıyorum. Niye? Çünkü uzun kuyruklar oluşuyor her gün. İnternetten alıyorsunuz biletinizi, sıraya girip alıyorsunuz, kuyruğa giriyorsunuz. Paris'teki Louvre Müzesi, Londra'daki British Müzesi, Petersburg'daki Hermitage Müzesi kuyruklarla girdik her
i̇şte,
gittiğimizde.
Biraz da o müzelerin zenginliğinden kaynaklanıyor.
Evet.
Oraların
evet.
Gezilip görülmek istenmesi. Bizim de buradaki müzelerimizin çok zenginleştirilmesi gerekiyor galiba.
Aslında
talebin artması için.
Aslında çok güzel müzelerimiz var.
Evet.
Şu anda kıymetini çok iyi bilemediğimiz. Hı-hı. Ben de onları kıskandığım için şöyle bir hayalim var. Biz de böyle müzeler kurmalıyız diyorum. Biz de bu müzeler gibi müzeleri öyle bir yer yapmalıyız ki havaalanından indiğinde insanlar o müzeye
gitmeliler, istekli olmalılar.
Hızlı,
evet.
hızlı taşıma araçlarıyla hemen müzelere ulaşabilir olmalılar diye düşünüyorum.
Evet, müzelerden başlamalı
evet.
ziyaretleri diyorsunuz.
Ziyaretler oradan başlamalı. Çok büyük alanlarda bütün müzelerimizi tanıtan yerler hayal ediyorum. Mesela Atatürk Orman Çiftliği gibi kocaman bir alanda bunu hep hayalimde bu vardır. Kocaman Türkiye'nin her yerindeki müzeleri hızlı taşıma araçlarıyla hemen havaalanından inelim, oraya gelelim. Orada o müzeleri gezelim, hepsini tanıyalım ve oraları gidip görmek isteyelim
evet.
diye hayal ediyorum.
Ne güzel. Umarız hayalleriniz gerçeğe döner bir gün.
Evet.
Peki günümüzde şapka kullanımı nasıl?
Günümüzde şapka kullanımı var aslında ama yok gibi görüyoruz. Mesela her anne çocuğuna mutlaka yazın güneşten korumak için şapka giydirir.
Evet.
Kışın mutlaka soğuktan korumak için şapka giydirir. Biz de aynı şekilde soğuktan korunuyoruz. Başımızı hemen kapatmak istiyoruz.
Hı hı.
Ve şapka öyle bir aksesuar ki aslında satın alacağımız zaman ya da herhangi bir satılan yerde gördüğümüzde her gören o şapkayı giymek istiyor.
Evet.
Ve ben bunu atasözü gibi oldu artık. Diyorum ki şapka öyle bir aksesuardır ki her gören onu giymek ister.
Evet.
Şöyle bir aynanın karşısına geçip bakmak ister. Nasıl görünüyorum şapkayla diye. Ve şapkayı giydiğiniz
biraz
zaman...
Biraz da cesaret ister şapkayı takıp taşımak.
Aslında giydiğinizde cesaretleniyorsunuz. Şapkayı
evet.
giyen kişi daha dik duruyor.
Evet.
Bir dikleşiyor şöyle.
Hı hı.
Sırtını... Böyle kambur hale getirmiyor şapkayı giydiğinde, dik geziyor.
Evet.
Belki onu düşürmemek için, daha iyi taşımak için ya da
evet.
onun başında olmasından kendisine gelen daha kuvvet gibi de algılanabilir. Bu şekilde şapka güzel bir aksesuar aslında.
Evet.
Giyilmesi ve gerekir diye düşünüyorum.
Diye düşünüyorsunuz.
Bir de şöyle şapkayı giydiğinizde vücutta şöyle bir şey oluşuyor. Vücut ısısını dengede tutuyor şapka.
Hı hı.
Vücut en çok ısıyı baştan kaybediyor. Ellerimize eldiven giydiğimizde nasıl daha çok ısınıyoruz? Şapkayı da başımıza giydiğimizde daha çok ısınıyoruz.
Evet.
Ve ısı kaybı olmadığı için kalp ritmi dengeye giriyor.
Hmm,
o nedenle de mutlu hissediyoruz
kendimizi. Çok önemli
kendimizi.
Hem de çok güzel bir aksesuar.
Evet.
23 Ağustos'ta dediniz değil mi? Kastamonu'da.
Evet, 23 Ağustos'ta.
Şapka
bayramı.
Bayramı var. Bununla ilgili etkinlikler düzenleniyor. Şapka devriminin yapıldığı Kastamonu'da mutlaka dinleyicilerimizin de yolları düşerse
uğrayacaklardır. Atatürk'ü oluk başından karşılama töreniyle başlıyoruz. Herkes şapkalarını giyiyor, elimizde bayraklarla.
Ne güzel.
Anıta kadar, Şerife Bacı Anıtı'na kadar yürüyoruz. Orada konuşmalar yapılıyor.
Ne güzel. Umarız o günlerde yine birlikte oluruz. Bizi i̇nşallah. Oradaki atmosferi de anlatırsınız, paylaşırsınız. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun. Yeni çalışmalarınızı, yeni müzeye katkılarınız olduğunda yine stüdyomuzda sizi ağırlamak isteriz. İnşallah. Sağ olun, var olun. İnşallah. Gazi Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi El Sanatları Bölümü Öğretim Üyesi Yardımcı Doçent Doktor Sayın Lale Özder konuğumuzdu. Tekrar teşekkür ediyoruz kendisine.
Oyuna devam. Biz hiç yorulmadık. Hiç yenilmedik desem yalan. Oyuna devam. Oyuna devam. Biz hiç kaybolmadık. Biz hiç kaybetmedik desem yalan. Oyuna devam. Rakipler kaçak güreştiler. Hepsinin yumrukları vardı. Dünyayı değiştirmek için verdiğimiz kırıntılardı. Oyuna devam. Biz hiç aldanmadık. Biz hiç aldatmadık desem yalan. Oyuna devam. Oyuna devam. Biz hiç kaybolmadık. Biz hiç kaybetmedik desem yalan. Oyuna devam. Küçüktüm, ufacıktım. Şimdi büyüdüm, çocuğum var. Ben hep sorular sorardım. Karşımda aynı sorular. Oyuna devam. Biz hiç kaybolmadık. Biz hiç kaybetmedik desem yalan. Oyuna devam. Oyuna devam. Devam, devam, devam, devam. Oyuna devam.
Türkiye'de saatlerimiz 15.26'yı gösteriyor sevgili dinleyenlerimiz ve şimdi gelenekten geleceğe çocuk oyunları ve oyuncakları sergisi var Ödemiş'te. İzmir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü folklor araştırmacısı Sayın İzzet Koca da telefon hattımızda. Efendim merhabalar, hayatın seslerine hoş geldiniz diyoruz.
Merhabalar, hoş bulduk, teşekkür ederim.
Evet, çok güzel bir sergi, adı çok güzel, umarım içeriği de öyledir. Tabii ki gelenekten geleceğe çocuk oyunları ve oyuncakları sergisi. Şimdi sergiden yola çıkarak geleneksel çocuk oyuncaklarından ve oyunlarından söz edeceğiz ama sergi ne zaman açıldı? Sanıyorum Ödemiş'te ilk sergi değil, Türkiye'nin daha farklı illerini de dolaştı galiba.
Evet, ilk önce biz müdürlük olarak daha önce İzmir Kültür Park'ta açtık ilk sergimizi. Daha sonra Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi'nin Uluslararası Çocuk Oyuncakları Kurultayı vardı. Oradan davet aldık. Orada da sergimizi açtık o kurultay süresince. Ondan sonra ardından Aydın Arkeoloji Müzesi böyle bir talepte bulundu. Burada bir sergi açalım diye. Orada da açtık. Aydın sergimizde 13 gün uzatmalı olarak 13 gün yaptık. Ve 13 gün içinde 10 bin seyirci topladı. Ve 7'den 70'e sadece çocuklar için değil, büyükler için de çok keyifli zaman geçirme oldu.
Tabii ki büyüklerin de kendilerini bulduğu ya da kendilerinin çocukluk zamanındaki oyuncakları var herhalde. Ne kadar evet. oyuncak var sergide?
Şimdi 1500'ün üzerinde oyuncağımız var şu an elimizde. Tabii ki bunların hepsi geleneksel oyuncak değil ama bir döneme damgasını vurmuş oyuncaklar var.
Neler var mesela onların arasında?
Mesela şimdi ilk şöyle söyleyeyim. Mesela aşık oyunları dediğimiz mesela eskiden çok eski hani siz benimle aşık atamazsınız dedikleri o deyimdeki kullanılan aşık oyunları var daha önceden. Kemik, hayvanların kemiğinden oluşan. Daha sonra yeni dizilerde ortaya çıkan mangala oyunu, tel arabalar, topaçlar, sapanlar, kargı tüfekler, birçok yani bu bölgede yapılan oyuncaklardan elimizde var şu an. Onları tekrar gündeme getirip insanları tanıtmak istedik. Bu sadece küçük çocuklar değil, büyüklerin 7'den 70'e yaşlılarında mesela bugün Ödemiş sergimize birçok yaşlı kuşaktan gelenler oldu. Onlar da kendilerinin dönemine ait oyuncakları görüp çok mutlu oldular mesela.
Tabii o zaman kendi imkanlarıyla yaptığı oyuncaklar vardı herhalde.
Tabii
bez
ki,
bebekler, tel arabalar sizin de az
evet.
önce bahsettiğiniz gibi değil mi?
Evet evet kendi dönemlerindeki oyuncaklar var. Şimdi mesela dede ile torun geliyor. Dede kendi dönemindeki oyuncağı torununa gösteriyor. Torunu da dedesinin bilmediği yeni oyuncakların nasıl oynandığını gösteriyor. Yani üç kuşağı dede, baba, torun üç kuşağı bir arada içeren oyuncaklar olduğu için yani daha iyi bir kaynaşma oluyor.
Evet ne güzel. Peki sergiye daha farklı oyuncaklar da geliyor mu sizin aracılığınızla?
Şöyle, evet,
bağışta bulunuyorlar mı?
Bu oyuncakların hepsini kendimiz yapmamız tabii ki mümkün değil. Biz sadece eskiden yapılıp unutulmuş oyuncakları derledik, toparladık, yaptırdık. Kimileri satın aldık gittiğimiz şehirlerde gördüklerimizi o eski oyuncakları satın aldık. Kimisini tarife göre bizim çocukluğumuzdaki yapılmış oyuncakları tekrar yaptık. Kimisinde bağış yapanlar da oluyor. Sergiye gelip işte bir anda değerlendirsin, tekrar o günlere gitsin diye mutlu oluyorlar çünkü kendileri de. Evde durmaktansa size verelim, siz bunları insanlara tanıtın diye verenler, bağışta yapanlar oldu.
Evet, yani gittiğiniz her ilde bir sonraki ile kadar sergi büyüyor ve genişliyor
evet,
galiba.
Aynen. Evet, tabii ki. Yani tekrar verenler oluyor, sergiye getirenler oluyor. Hatta bizim bilip unuttuğumuz oyuncaklar oluyor. Onları da tekrar hatırlatıp mesela sergi dolaşıyor. Diyor ki şu oyuncaktan da vardı diye söylüyorlar. Kendileri getirip bize hediye ediyorlar.
Ne güzel. Belki şu anda bizi yurt içinden ve yurt dışından dinleyen dinleyicilerimizin de ellerinde vardır böyle oyuncaklar. Size ulaşmak isterler belki. Bir adres ya da telefon numarası verebilecek miyiz size ulaşabilecekleri?
Tabii ki verebilirim. Benim telefon numaram. Buradan verebilir miyim?
Tabii ki lütfen buyurun.
0505
Evet.
337 79 50
0505 337 79 50 numaralı
evet.
telefondan siz İzzet Sayın
Kocadağ.
İzzet Kocadağ'a ulaştıkları takdirde gelenekten geleceğe çocuk oyunları ve oyuncakları sergisine katkıda bulunmak isteyen dinleyicilerimiz ulaşabilirler diyoruz. Ödemiş'te sergi ne zamana kadar devam edecek? Sonrasında gideceğiniz bir il ya da bir Avrupa ülkesi var mı?
Şimdi daha henüz Avrupa'ya öyle bir şey yapmadık ama mesela 2 yıldır İzmir Selçuk Belediyesi ile Selçuk'ta bir kent belleğinde sergiler açıyoruz. İkinci sergimizi açtık. Bu sene yine istiyorlar. Yine sergimizi açalım istiyorlar. Her sene beraber olalım istiyorlar. Ödemiş'te bizim, ben Ödemişliyim kendim. Burada doğdum, büyüdüm, burada yaşadım. Ödemiş Belediye'miz de ilgi gösterdi sağ olsunlar. Onlar da sergimizi 28'ine sonuna kadar açık kalmasını istiyorlar. Öyle konuştuk. Sergimiz 28 Ocak akşamına kadar, mesai bitimine kadar devam edecek.
Evet, umarız Türkiye'nin tüm illerinde bu sergiyi tanıtma fırsatı bulursunuz. Pek çok kişi hem geçmişteki hem de gelecekteki oyunlarla, oyuncaklarla tanışmış olur. Çok teşekkür ediyoruz Sayın İzzet Koca'da.
Ben teşekkür ederim.
Size kolaylıklar, başarılar diliyoruz efendim. Sağ olun, var olun.
Ben teşekkür ederim.
Sevgili dinleyenlerimiz, İzmir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Folklor Araştırmacısı Sayın İzzet Kocadağ telefon konuğumuzdu. Teşekkür ederiz kendilerine.
Dünden kalanlar.
Ve sevgili dinleyenlerimiz, köşemizde Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor sevgili Gülün Karabağ'la birlikteyiz yine. Merhabalar.
Merhabalar.
Hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Evet, bugün bir kaşiften söz edeceğiz. Evet. İngiliz denizci ve kaşif James Cook'tan söz edeceğiz. Çünkü dünyanın en büyük denizcileri arasına giren denizcilerden. Yolculuklarının ilkinden mi başlayacağız? Nasıl başlayacağız James
Cook'u anlatmaya?
Aslında belki
biraz öncelikle hayatından bahsedebiliriz. Evet. 1728 yılında doğuyor. İngiltere Yorkshire'da doğuyor. Ve ilk başta aslında babası çiftlikte çalışıyor. O da çiftlikte ona yardım ediyor. Daha sonrasında çiftlik işlerinden çok hoşlanmadığını görüyor babası. Ve bir tuhafiyeci dükkanına çırak olarak veriyor gene. Fakat ilk defa orada bir balıkçı kasabasında bu tuhafiyeci. İlk defa orada pencereden uzun uzun denizi seyrettiğini görüyor tuhafiye sahibi. Diyor ki bu iş bu çocuğa uygun değil. Dalıp dalıp gidiyor çünkü. Denizle ilgili bir şey yapması lazım. En sonunda orada deniz filoları var. Ticaret filoları var. Belli ki bir liman kenti. Ticaret filolarından birinde hani bir şekilde tayfa olarak bir şey olarak bir gemilerde işe başlasın. Deniz tutkusunu fark ettiği için. Ve bu şekilde ticaret filolarıyla tanışarak orada artık bir miço, tayfa olarak başlıyor orada işe. Ve gerçekten çok tutkusu haline geliyor. Yani o başladığı andan itibaren artık bırakmıyor şeyi, deniz olayını. Ve gerçekten de biraz önce de bahsettiniz, kaşif olmasının yanında kartograf aynı zamanda, haritacılığı da gerçekten daha sonraki gemicilere, denizcilere çok katkısı olmuş. Böyle ufak ufak işte dediğim gibi bahsediyor, öğrenmeye başlıyor ve o arada cebir, geometri, trigonometri, kartografya dediğim gibi ve astronomi bilgisini geliştiriyor. Yani gerçekten bu süreci tamamen sadece gemi işleriyle ilgilenmekle değil, aynı zamanda daha farklı bilgileri öğrenmekle
bunlar
de geçirdiği için
bunlar ona harita çiziminde de
çok büyük fayda sağlayacak. Yani ileride tabii büyük gemici olarak saymamızın sebebi sadece iyi bir kaptan olması değil, aynı zamanda bütün bu bilgilere de haiz olması. Zaten kartografya başlı başına bir bilim dalı ve hakikaten herkesin yapabileceği bir iş değil ki. Neredeyse kusursuz çizebiliyor bazı, birazdan bahsedeceğim zaten.
Detayları.
Evet. Daha sonrasında 1752 yılında bir kaptanlık teklifi geliyor ama kaptanlık teklifini reddederek diyor ki ben 7 yıl savaşlarında savaşacak olan İngiliz kraliyet kuvvetlerine katılacağım ve bundan sonrasında deniz kuvvetlerine katılıyor. Deniz kuvvetlerinde tabii ki hemen yeteneği fark ediliyor, yaptıkları fark ediliyor ve amiralliğe kadar hızlı bir şekilde yükseliyor. Bu savaşlar sırasında da, bu 7 yıl savaşları sırasında da hem yerlilerle işbirliği yaparak, yerlilerin yardımını alarak o bölgeyi keşfetmesi, işte doğru bir şekilde kıyıların haritasını çizmesi, nereler tehlikeli, nerelerde kayalar var, nerelerde fırtına olabilir, hani bunların hepsini hem yerlilerle hem kendi bilgileriyle örtüştürerek tespit ediyor. Mesela bu da önemli bir şey, yani o anlamda baktığımızda. Daha sonrasında bakıyoruz, hani amiralliğe yükseldikten sonra da özellikle gene devam ediyor ve ilk seferine çıkıyor. Bu ilk seferinde görevi aslında boylam çalışması yapmak. Hani Venüs gezegenine de bakarak bir boylam çalışması yapmak. Asıl işi bu. Fakat diğer taraftan tabii ki bir kaşif olduğu için o kaşif şeyini de niteliğini de unutmadan devam ediyor çalışmalarına. Boylam çalışmaları çok başarılı olmuyor bu ilk seferinde. Çünkü 1768 yılında çıktı bu seferde hesaplamalar istediği kadar doğru gitmiyor. Her ne kadar aslında enlem çalışmaları iyi olsa da boylam çalışmaları, yani gene de yaptığı çalışmalar çok kıymetli tabii ki ama istediği başarıyı elde edemiyor. Fakat burada baktığımız zaman neyi elde ediyor özellikle bu ilk
seferde.
Ne diyeyim, seferde büyük okyanusta kurulan, şu anda hani bile gittiğimizde bir Avustralya'da, Yeni Zelanda'da ne kadar çok İngiliz isimlerini görüyoruz şehirlerde. İşte bunun sebeplerinden bir tanesi James Cook. Çünkü Avustralya doğu kıyılarını burada Yeni Zelanda'nın mesela tek bir ada olduğu varsayılıyordu. İki adadan oluştuğunu Hı-hı. görüyor. Güneyinde daha büyük bir kara parçası olduğunu, devamının olduğu düşünülüyordu mesela. Öyle bir kara parçasının olmadığını fark ediyor. İki adadan oluştuğunu sadece Yeni Zelanda'nın fark ediyor. Dolayısıyla bunlar hani baktığımızda doğu tarafında çok büyük keşifler, o anlamda hani büyük okyanus içerisinde büyük keşifler ve bu keşiflerle birlikte işte Avrupa'nın bu anlamda gözü açılıyor. Yani büyük okyanusta sömürge haline gelebilecek çok kıymetli topraklar var. Aslında bu Avustralya ile ilgili bir ne diyelim rivayetler zinciri var. Terra Australis diye bir kıta var ve çok zenginlikleri var diye böyle bir şey var. Bu boylamla ilgili çalışmaları çok başarılı gitmeyince kraliyet tarafından verilen bir ikinci mühürlü zarf var. Onu açayım diyor. Onu bir açıyor ki işte Terra Australis ile ilgili bir yönerge var. O zaman bunun peşine düşüyor o gezisi sırasında. Ve yerli Avustralyalılarla ilgili ilk gözlemlerini yapıyor ve günlük tutuyor. Bu süreçlerde hep günlük tutuyor. Diyor ki mesela derileri çok koyu ve siyahtı ya da bu onların gerçek deri rengiydi ya da giydikleri kıyafetlerden dolayı öyle görünüyorlardı gibi bir takım şeyler söylüyor ve yanında iki tane botanikçi var. Bir tanesi Joseph Banks, bir tanesi Daniel Solander. Bunlar Avustralya çünkü hakikaten endemik bitki yapısının çok olduğu bir yer. Pek çok farklı bitki fark ediyorlar. Hepsinin bir gene yanlarında iyi bir ressam var. Hı hı. Hepsinin resimleri çiziliyor, isimleri tutuluyor ve o bölgeye de Botanik Körfezi adı hı. veriliyor bu botanikçi olduklarından dolayı. Geri döndüğünde her ne kadar hani başarısız bile olsa günlüklerini yayınladığı için bu bütün o süreç boyunca bulunan günlüklerini yayınladığı için rekabet de doğuyor. Yani nerelere kadar gitmiş, neler yapmış, neler keşfetmiş bunlar da fark ediliyor. Bir rekabet ortamı doğuyor ama bir taraftan da bu günlükler pek çok kişiye de ışık oluyor. Evet. Yani o anlamda. İkinci seferi 1772-75 yılları arasında daha önce bahsetmiştik. Terra Australis'i keşfedecek diye bu sefer tekrar görevlendiriliyor bu kıtayı keşfetmek üzere. Böyle bir çünkü rivayet var ve popüler de bir konu o dönem için. Bunu keşfetmek üzere yola çıkıyor. Ve gerçekten de doğu kıyılarına Avustralya'nın ilk basan kişi, ilk fark eden kişi. Hı hı. Oradan devam ediyor Antarktika'yı. Fakat buzul kütlelerinden ve yoğun sisten, Antarktik sisten yaklaşamıyor Antarktika'ya. Antarktika'ya yaklaşamadığı için keşfettiğini fark edemiyor. Aslında buzulların çevresinde Antarktika'yı tam bir turla dönüyor.
Evet.
Fakat keşfettiğini fark edemiyor. Dolayısıyla hani 18. yüzyılda kendisi 1772'lerde gittiği halde 1775'te dediğim gibi döndüğü halde 19. yüzyıla kalıyor Avustralya'nın keşfi. Yani 1840'lara kalıyor maalesef. Halbuki yani resmi olarak keşfi
evet.
o anlamda baktığımızda.
Evet. Evet.
Ama bu da Antarktika anlamında ilk keşif diye gene de bahsediliyor. En son yolculuğu da zaten burada işte bu haftaya da denk gelen Haiti'ye ulaşması ve maalesef burada da yerliler tarafından öldürülmesi söz konusu. 1776'da yeniden bir görevle yola çıkıyor. Aslında emekliliğe ayrılıyor ama deniz tutkusundan dolayı bırakamıyor.
Evet.
Tekrar bir göreve daha gidiyor. Bu görevde de bu sefer Kuzey Amerika'nın işte batı kıyılarını keşfederek oradaki adaları geziyor.
Dolayısıyla işte dünyanın çevresini iki
evet,
kez
kendi gemisiyle dolaşmış olan
oluyor.
Kişi.
Tabii yöntemlerinin, haritalarının bilimsel amaçlı geziler için çok önemli,
çok önemli.
Katkıları
çok
olduğunu
önemli.
Da
çünkü kıyı şeridini çok net bir şekilde Newfoundland evet. Kıyılarını çok net bir şekilde çiziyor. Bu da önemli bir şey.
Evet.
Yani bu son gezisinde işte Hawaii adalarına ulaşarak bu bölgeye de çıkmış olan ilk kişi oluyor. Bering Boğazı'na kadar gidiyor. Fakat orada bir hani sıkıntısı oluyor o son yolculuğunda. Çünkü dev buz kitleleri gene yolunu kesiyor. Tekrar Hawaii'ye dönüyor. Burada teknelerinden bir tanesinin çalınmış olduğunu fark ediyor. Çalınmış olduğunu fark edince kendi adamlarıyla oradaki Hawaii'liler arasında, yerler arasında bir kavga çıkıyor. o kavga sırasında işte onların kralını kaçırmaya kalkıyor. Böyle bir hani hoş olmayan bir takım olaylar gerçekleşiyor aralarında. Aslında dillerini falan da öğreniyor. Hani anlaşma anlamında da sosyallik anlamında da çok iyi bu anlamda, ama orada bir anlaşmazlık oluyor ve maalesef yerler tarafından bu son dönüşü sırasında, Hawaii'ye geri dönüşü sırasında 1779'da öldürülüyor. Biraz önce bahsettim Australis diye, kendisinin bu sözüyle beraber, pardon, bu yolculuklarıyla beraber işte Terra Australis diye böyle çok büyük aşağıya doğru giden büyük bir kıta olmadığı, aynı o kıtanın doğu kıyılarının keşfedildiği, dolayısıyla bu bahsedilen büyük popüler baloncuğun patlaması söz konusu oluyor onun keşifleriyle birlikte. Ve Avustralya'da ve Yeni Zelanda'da Cook adı, mesela James Cook ve sadece Cook adı çok fazla yerde yer alır. İşte Boğaz, Körfez gibi böyle yer gibi bir takım yerlere ismi verilmiştir. Yine yolculuk yaptığı Her Majesty's Ships diye özellikle kraliyet gemilerinin Endeavour, Discovery gibi emrine verilen gemilerin de daha sonrasında mesela Amerika'da ilk gönderilen Endeavour mesela uzay mekiği ya da Discovery gene uzay mekiği gibi, yani onun o kaşif ruhu uzay keşifleri sırasında da yardımcı olsun, aynı şekilde sonuçlara ulaşsın diye aynı isimler uzay mekiklerine verilmiştir.
Sadece dolayısıyla o popüler değil, deniz yolculuklarında büyük sorun olan bir hastalığa da sanıyorum. İskorbüt hastalığına karşı bir beslenme yöntemi de geliştiriyor.
Özellikle çok ciddi manada bu yolculuklarda, gemi yolculuklarında bir kere salgın hastalıklar çok ciddi etkiliyor. Ve çok kayıpları oluyor. Mesela iki kişiyle beraber çıkıyorlar denizde yolculuğa. Fakat bu Antarktika'dan bahsettiğim yolculuktan hiç kimsenin hayatını kaybetmeden geri dönmesini sağlayan tek kişi ve İngiltere kraliyet ailesi ona bir madalya veriyor sırf bu yüzden dolayı. Ve nedir bunun sebebi de sürekli yemekleri taze vermesi. Hiç beklemiş yemek vermemesi. İşte bu bahsettiğiniz olayı böylece engellemiş oluyor. Ve dolayısıyla bir madalyayı da hak ediyor. Hiç bir can kaybı olmaksızın İngiltere'ye geri dönmeyi başaran az gemiciden bir tanesi.
Biz de böylece detaylarıyla sizden öğrenmiş olduk. Çok teşekkür ediyoruz. Haftaya yine birlikte olacağız. Sevgili Gülün Karadağ, dünden kalanlar köşemizde. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor sevgili Gülün Karadağ'a teşekkür ediyoruz. Bir teşekkür de siz sevgili Hayatın Sesleri dinleyenlerine, bugün de bizlerle birlikte olduğunuz için sağ olun, var olun. Feray Uzgül, Şenay Vaz, Meltem Afşar hazırladılar birlikteliğimizi. Sevgili Recep Özdem yayınımızı sizlere ulaştırdı ve ben Nilgün Doruk sundum. Yarın 15 haberleri sonrasında siz sevgili dinleyenlerimizle yeniden görüşmek üzere. Yine bir müzikle veda ediyoruz sizlere. Hoşçakalın.
Ben yalnızım, ben yalnızım, yalnızım. Ben yalnızım, ben yalnızım, yalnızım. Bir yalnızlık şarkısı söyler sızım. Ben yalnızım, ben yalnızım, yalnızım.
Hayatın sesleri.
Ses sahibi kadın.
Size iyi eğlenceler.